Dudaktan kalbe.
Ayrım 37.
Asıl maksadımı söyleyeyim mi? Yeni nişanlanan bir kıza birbirini çok seven insanları göstermekten iyi ders olmaz. İsterdim ki Suzan'ın saadeti hakkında şüphesi kalmasın, bunları taklit etsin. Kadıncağızın sesinde, gözlerinde hafif bir endişe vardı. Benim gizli ıstıraf ve inkisar alametlerini göstermekte hazin bir meleke kazanan gözlerim gibi onun kalbi de Suzan'ın mesut olmadığını hissetmişti. Bu genç kız evlenmekten memnun değildi. Merasim esnasında herkes kendisine bakarken Suzan sevinçten, neşeden uçuyor gibi görünüyordu. Fakat biraz sonra yabancı gözlerin başka yerlere, başka çehrelere döndüğünü gördüğü, saadet denilen şeye artık inanmayan bedbaht bir adamın uzaktan uzağa kendisine baktığından şüphe etmediği vakit, bu sahte neşeyi bir maske gibi yüzünden atmıştı. Deminden beri evin içinde dalgın ve serseri dolaştığını görüyordum. Annesi veda vesilesiyle onu yanımıza çağırdı, küçük bir nutukla bizim saadetimizi bir kere daha tasvir etti. Görüyor musun Suzan, bir gecelerini feda etmeye razı olmuyorlar, ihtiyar halalarının hatırını kırıyorlar diye sözünü bitirdi. Bu sade vaka bilmem neden bana dokundu ve bu gece defterime bu satırları yazmaya mecbur etti. Zavallı Saf hanımefendi, benim 2 aydan beri Cavidan'la dargın olduğumu bilmiyordu. Hayalen bizi takip etmesini isterdim. Gülüşerek, konuşarak girdiğimiz arabanın kapısı kapanır kapanmaz, tebessümlerimizi ve cümlelerimizi nasıl yarım bıraktığımızı, onu bir köşeye, benim bir köşeye nasıl büzüldüğümüzü, sonra evde bir kelime söylemeden odalarımıza çekildiğimizi görmeliydi. Bir hafta, 10 gün, belki daha uzun bir zaman sonra bu kadıncağız, bizi gördüğü zaman birbirimize söylediğimiz sözleri yine çok tatlı bulacak, onların araba kapısında yarım kalmış cümleden sonra aramızda teati edilmiş ilk kelimeler olduğunu anlamayacak. Cavidan'la ne hazin bir komedi oynuyoruz. Karım çok mustarip, fakat mağrur olduğu için bunu göstermiyor. Etrafa karşı zevahiri kurtarmakla iktifa ediyoruz. Dargınlığımızı muayyen bir sebebi olsa barışmak çok kolay. Ona tarziye veririm, istemediği şeyleri bir daha yapmam. Yavaş yavaş münasebetimiz düzelir. Fakat çok titiz, çok fena bir adam oldum. Karımın hakkı var. Kendimden kendim memnun değilim ki o memnun olsun. Evet, bugün barışmak kolay. Fakat biliyorum ki yarın yine darıltacağım. O halde niçin bile bile ona yeni bir ızdırap hazırlamalı? 25 Şubat Nişantaşı. Taksim bahçesinin önüne geldiğim vakit uzakta 1 saat gece yarısını çalıyordu. Hava çok fenaydı. Rüzgar gittikçe şiddetini artırıyor, yağmurla beraber sulu bir kar yağmaya başlıyordu. Cadde bomboştu. Sokak fenerleri yerdeki su birikintilerine kirli, bulanık bir ışık döküyordu. Ara sıra yanımdan kapalı bir otomobil geçiyor, elbiselerimi yüzümü çamur serpintisi içinde bırakıyordu. Yakamdan boynuma sızan, vücuduma işlemeye başlayan sulu kar gibi buna da ehemmiyet vermiyor, yağmur ve çamur içinde bu uzun yolu yayan gitmekte bir garip bir zevk buluyordum. Bataklıklara dalıp çıkan bir ördek zevki. Evimin bulunduğu sokağa dönerken bir köpek yavrusuna bastım. Hayvancağız acı acı bağırıp inlemeye başladı. İçimde bir merhamet uyandı. Gel sana içeride âlâ bir ziyafet vereyim de ödeşelim. Hakkın kalmasın diye köpeği kucağıma aldım. Dilnüfas Kalfa beni bu kıyafette görünce şaşırmıştı. Misafir var Kalfa, haydi ışık göster, mutfağa gidiyoruz. Bu misafir teklifsizdir. Ne kaldıysa ver, kusura bakmaz diye söyleniyor, yüksek sesle gülüyordum. İhtiyar kadın, mütereddit ve meyus bir tavırla şamdanı eline aldı, korka korka, beyefendi, yavaş gülesiniz, salonda misafir var dedi. Omuzlarımı silktim, aynı yüksek sesle, şimdilik bu garip misafir hepsinden mühim dedim. Tam bu esnada merdivenin üst başında hafif bir gürültü işittim, başımı çevirdim, karımla göz göze geldik. Cavidan ağır hakim edasıyla yavaş yavaş merdivenden indi, istifafla karışık bir hayretle bakıyordu. Ne oluyor rica ederim Kenan? Rüzgar ve yağmur içinde yürüdüğüm uzun yol sarhoşluğumu hayli hafifletmişti. Karımın her şeye rağmen üstümdeki müessir nüfuzunu muhafaza eden hakim bakışları beni büsbütün ayılttı. Hiç sokakta bir çare bir köpek yavrusu buldum da acıdım. Cavidan beni baştan aşağı süzüyordu, acı bir ihtisayla, "Rikkatiniz ve insani hisleriniz için sizi tebrik ederim," dedi. "Fakat isterdim ki bu güzel şefkatten biraz da kendinize pay ayrılsın. Halinize bakınız Kenan Bey, zannederim ki siz bu kıyafetinizle daha acınacak bir haldesiniz. Köpeği lütfen kalfaya bırakınız, kendiniz doğru odanıza çıkınız, şimdi söylerim size çamaşır getirirler." Karımın ezici bakışları önünde mahcup ve mağlup bir tavırla yukarı çıkıyordum. Bir aynada kendi hayalim gözüme ilişti. O ne sefil kılık ne zelil vaziyetti. Kendimden utanmam, başımı daha ziyade önüme eğmem lazım geliyordu. Fakat bu mağlup ve düşkün halim bana bilakis garip bir hiddet ve cüret verdi. Biraz evvel sönen sarhoşluğum yeniden başımı döndürüyor, gözlerimi karartıyordu. Tam bu dakikada salondan bir ses, Namık Behçet'in sesi geldi. "Cavidan hanımefendi, sizi bekliyoruz." Bu ses beni büsbütün çileden çıkardı. "Vay, misafirlerimiz arasında Namık Behçet Beyefendi de mi var? Ne âlâ," diye söylenerek salona yürüdüm. Cavidan birdenbire önüme dikildi, kısık bir sesle, "Ne yapıyorsunuz Kenan Bey, kendinize geliniz," dedi. Yaptığımın ne olduğunu pekala biliyordum. Fakat zalim bir saffet ve hayretle gözlerimi açarak cevap verdim. "Hiç, gayet tabii misafirlerime sefa geldin diyeceğim." "Allah aşkınıza kendinize geliniz. Sizi bu halde görürlerse rezil oluruz." "Bununla beraber ben misafirlerimi mutlaka görmek istiyorum. Hele Namık Behçet Bey'i." "Kenan Bey, size rica ederim." Gözlerimi Cavidan'ın yüzüne kaldırdığım vakit harikulade bir şey gördüm. Gözlerinde iki iri yaş damlası vardı. Onu tanıdığımdan beri ilk defa ağladığını görüyordum. Bu iki damla yaş bana bir mucize gibi tesir etti. Haşin inadımı birdenbire kırdı, başıma eğdim. "Affet beni Cavidan, ben çok sefil bir adamım," dedim. Bir daha yüzüne bakmaya cesaret edemeden odama çıktım. Biraz evvel sofada dolaşan hafif bir ayak sesi kapının önünde durdu, dihnuvaz kalfa birkaç kere "Beyefendi, beyefendi," diye seslendi. Cevap vermedim. Kalfa sızdığıma hükmederek yavaş yavaş uzaklaştı, Cavidan da ihtimal öyle zannediyor, ihtimal odasında ağlıyor. Cavidan'ın anut bir gururu vardır. Teessürlerini, infiallerini gizleyebilmeyi bir meziyet sayardı. Fakat işin nihayetinde o da bir kadın değil miydi? Elbet onun da ıstırapları olacaktı, yalnız kaldığı vakit o da ötekiler gibi gözyaşlarından teselli bekleyecekti. Fakat biraz evvel gözlerindeki o iki büyük yaş damlasını görünceye kadar onun ağlaması ihtimalini düşünmemiştim. İhtimal beni bir zamandan beri karımı üzmeye sevk eden gizli, anlaşılmaz inadın içinde onu böyle teessürsüz ve çok kuvvetli zannetmenin de bir tesiri vardı. Bu iki damla gözyaşı beni yalnız bir geceki ispirtu sarhoşluğundan uyandırmadı. Öyle sanıyorum ki daha uzun, daha ağır bir uykudan uyandım. Aylardan beri kendimi sevki tabilerime, kalbimin anlaşılmaz hareketlerine bırakmıştım. Bir sarhoş gibi düşünmeden yaşıyor, içimden ne gelirse onu yapıyordum. İşte biraz evvelki vaka beni bu daha uzun ve daha ağır bir uykudan uyandırdı. Çirkin ve hazin hakikatin olanca çıplaklığıyla ve avcılığıyla gördüğüm nadir uyanıklık saatlerimden birindeydim. Ne oluyorum, ne yapıyorum ve daha ehemmiyetlisi nereye doğru gidiyordum? Hakikati saklamaya lüzum yok. Evim ocağım yıkılıyor. Vakıa cephe hala yerinde. Görünüşte hala sakin ve güzel. Fakat temeller çürüdü, bütün gizli istinagahlar yıkıldı. Bu bina yıkılmak için vakaların kuvvetli rüzgarını bekliyor. Ben bir aralık yükseldim, renkli aydınlıklarım bir zaman yıldızlar gibi yüksek, güzel göründü. Fakat en sefil bir aciz içinde eski karanlık toprağıma düşmem gecikmedi. Yeni hayatım bir zaman bana bir füsun gibi göründü. Cavidan'la birbirimizi sevdiğimize vehmettik. O bendeki sanatkarı takdir ediyordu, ben ondaki yüksek, zarif, muhteşem kadına hayrandım. Fakat ruhlarımız daima birbirine yabancı kalmaya mahkumdu. Benim zevkim, rikkatim, hüznüm, neşem onunkinden başkaydı. O kadar çok seviştiğimizi, o kadar iyi anlaştığımızı söylerken, birbirinin istediğini söylemek, istediği gibi görünmek mecburiyetinde olan iki teklifli misafire benziyorduk. Bu defa İzmir'e döndüğümüz vakit komedyadan yorulmuştuk. Ben artık hastalığımı biliyordum. Aramızdaki ruh ve hayat ayrılıklarını gizlemeye kudretimiz kalmıyordu. Hiç şüphesiz manasız ihtilaflar, kavgalar çıktı. Aylarca birbirimizle konuşmadık. Yalnız yabancıların yanında birbirimizin yüzüne baktık. Beyhude, birbirimizi incitmektense bu daha iyi değil miydi? Hem bu dargınlık benim için son bir tecrübe olacaktı. Ayrılık, kuvvetli aşkları büyütür, hasta olanları büsbütün öldürür. Bu dargınlık bir ihtiyari ayrılığa benzeyecek. Her şey çaresiz surette ölmüş, sönmüş değilse bizi yeniden birbirimizin kollarına atacak diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Lamia, bende bazı delilerin sabit fikirlerine benzeyen bir şey oldu. Aklımdan çıkmıyor, gözümden gitmiyordu. Artık vara yoğa kızan, titiz, haşin, gürültücü bir adam olmaya başlamıştım. Cavidan'a karşı hiç sebepsiz, gizli, boğuk kinlerim vardı. Zevahiri muhafaza etmeye, kendimi dürüst, muntazam bir adam göstermeye de artık gayret etmiyordum. Yine yavaş yavaş sefaatlere, çapkınlıklara kendimi vermeye başlamıştım. Bir gün olmayacak insanlarla delicesine kumar oynuyor, bir başka gün en adi kadınların peşine takılıyor, zaman zaman barlara, çalgılı meyhanelere dadanıyordum. Ne sukut, ne sukut! Yalnız bir gece yaptıklarım ne kadar düştüğümü göstermeye kâfi. Böyle uygunsuz yerlerde tanıdığım 3-5 sefih ile barlardan birindeydik. Mütemadiyen içiyor, gülüyor, alay ediyorduk. Bir aralık çalgı susmuştu. Birdenbire aklımdan delice bir şey geçti. Sallanarak yerimden kalktım, çalgıcılardan birinin kemanını alarak çalmaya başladım. Sarhoşlar birbirine giriyor, bravo sesleri, el şakırtılarına, bardak tabak gürültülerine karışıyor, yarı çıplak kadınlar haykırışarak etrafımı alıyorlardı. Çaldığım parçalardan birinin en güzel bir yerinde kemanı elimden bıraktım. Kesme, daha daha diye bağırışıyorlardı. Kapıdan çıkarken onları işitmiyordum. Kulağımda dayımın ta çocukluğumdan, ilk gençliğimden gelen ağır sesi titriyordu. Kerizci, nihayet kerizci oldun ha! Demek birçok hayallerden, ümitlerden, beyhude çırpınmalardan sonra bu hale düşmüştüm, öyle mi? Ben ki gönlüm istemediği vakit en sevdiklerimin hatır için bile keman çalmayı zül saymış, daima reddetmiştim. İhtimal dayımın dediği çıkacak. Nihayet pek sefil bir kerizci olacağım, yahut babam gibi ben de... Biraz evvel soyunurken kararlar veriyor, onları tutacağıma yeminler ediyordum. Cavidan'la tekrar barışmaya gayret etmek beyhude bir üzüntü olacak. Bu, vakalardan, sütefehümlerden doğmuş bir ihtilaf değil ki. Benimle Cavidan'ı birbirimize bağlayan duygular, bağlar, ölü bir vücudun azaları gibi çürüyor, dağılıyor, inhilal ediyor. 25 Nisan Nişantaşı. Bugün öğleden sonra bahçede dolaşıyordum. Kapının önünde bir araba durdu. Kendi kendime, eyvah dedim, bugün karımın kabul günü, şimdi misafirler bastıracak. Bir alay zevzeye kafa sallamak, çene çalmak lazım gelecek. Kapıyı açmaya giden hizmetçiye, beni soran olursa sokağa gittiğimi söylersin dedim. Bahçenin arka tarafını dolaştım. Burada metruk bahçıvan odası yanında bir kemeriye var. Etrafını sarmaşıklar, hanım eli dalları sarmış, üstüne ihtiyar bir dut ağacı sık yapraklı dallarını uzatmış. Kendi kendime, burasının kapalı bir odadan farkı yok dedim. Misafirler gidinceye kadar hıfz olurum. Kameriyenin kırık tahta kanepesi üstüne boylu boyunca uzandım. Üstümdeki dalların içinde serçeler uçuyor, yağmurla dolu yapraklardan ara sıra yüzüme, ellerime su damlaları dökülüyordu. 2 saatten beri bu vaziyette yatıyordum. Kulağıma birdenbire gürültülü bir erkek kahkahası geldi. Hemen yerimden fırladım. Eyvah dedim, misafirler bahçeye çıktılar. Bu tarafa gelirlerse iş fena.
Ayrım sonu.